Ayrım 19, sayfa 239. Gece sabahları kadar süren sorgulamalarını anlattı. O karanlık hücrelerde aç, susuz, korku içinde aylarca kalmanın nedenli zor olduğunu söyledi. Kaldığı hücrelere mezar bile denemezmiş, mezarlar daha rahatmış, insan hiç olmazsa uzanıp yatabilirmiş. Ama en ağır şey, dayanamayıp da çözülen ve açıklamalarda bulunan arkadaşlarla yapılan yüzleştirmelerdi, dedi acıyla. Bu anılar onu daha da sarsmış, heyecanlandırmıştı. Her zaman gözünü daldan budaktan sakınmadan gösterdiği yürekliliği bilmeyen, o andaki gururlu ve alaylı bakışını kibir gibi yorumlayabilirdi doğrusu. Düşman karşısında her zaman ataktı, tartışma uzlaşma kabul etmezdi. Tehlike karşısında insanlar iki türlü olurlar. Kimilerinin yüreği yumuşamaya başlar ve o anda yuvarlanma da başlar. Ama kimilerininki ise serttir, gururludur, kararlıdır ve böyle durumlarda kararlılıkları daha da artar. O yalan makinesiyle Driscoll'a nasıl oyun oynadığımı bilemezsin. Bir gün beni 5. kata çıkardı, bir odaya kapattı. Oda değil sanki atölye yahut kimya laboratuvarı, ameliyathane. Odayı hazırlayan dehşete düşerek insanı çözecek her şeyi düşünmüş. Her şey iyi hesaplanmış, ışık, duman, borular, işkence aletleri. Yandaki odadan işkence gören bir insanın avaz avaz sesi geliyor. Odanın dibinde de kuru sert ve kırışık yüzü taştan oyulmuş gibi yılan bakışlı bir Alman psikolog duruyordu. Tam bir Hitler hayvanı. Beni o aptalca sınavdan kurtaran makinenin önüne oturmayı küstahça reddetmem oldu. Bob kudurmuştu. Ağır küfürler savurmaya başladı. Beni tokatladı. Pencereden aşağı atmakla tehdit etti. İntiharlar buradan olur dedi. O günlerde böyle intihar olayları olmuştu gerçekten. Ama ben hiç oralı olmadım. Ne cesaret dedim. Çözülmemeye karar verdiğim ve bunu başardığın andan itibaren işi alaya döker, onları zor duruma düşürebilirsin dedi. Ayrıca şunu da eklemek isterim. Tavrım hiç de kışkırtıcı değildi. Tam tersine, sevimliydim sanırım. Kılıçlar yutan ve sonra ağızlarının ak güvercinler çıkartan hokkabazlar gibi. Niko da bunları böyle tavada oynattı. Yakaladıklarında nasıl bir insan olduğunu ya bilemediler ya da böyle görünmeyi yeğlediler. Korkunç işkencelerden geçirdiler ve sonra elleri kelepçeli olarak hücreye attılar. Cesur bir yenice gibi davrandı. Kim olduğunu bilmemiş olsalar bile karşılarında bir sert ceviz olduğunu anlamışlardı. Kısa zamanda ismini de öğrenemediler. Onu parmak izlerinden tanıdıklarını söylemişler. Belki doğru, belki yalan, bilinmez. Beni de başlangıçta bilemediler. İzlendiğimle ilgili olarak yazılanlar hep yalan. Tek bildikleri 3 gün önce Nikon'un da yakalandığı evde kaldığımdı. Yüzü çok solgundu, sözü değiştirmek istedim. Yazışmalarınızı anlat, nasıl başardınız dedim. Aa, o önemli fırsatı kaçırır mıydık dedi. Kağıt bizim için bir silahtı. 200 gün gece gündüz işkence gördük. Çökmemiz için ellerindeki tüm baskı olanaklarını kullandılar. Bize gelince soruşturmada çok vakit yitirdik. Tek endişemiz buydu. Gözlerinde Niko'ya olan sevgisinin ateşi ışıldıyordu. Bana bir kağıt parçası uzattı. Üzerine Niko'nun kendisi için yazdığı bir şiir vardı. Gözlerim yaşardı. Sonumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi kendimizi aldatmayı düşünmedik. Korktuğum tek şey, 200 insanlık duygularıyla beni bir ana olarak kurtarmak istemeleri ve böylece ondan ayırmalarıdır dedi. Neler söylüyorsun? İkiniz de yaşayacaksınız. Zaman değişti. İş savaş dönemi yaşamıyoruz dedim. Bu söylediklerim olasıdır ve şunu iyice kafana koy. Yapacağın tüm girişimler her ikimiz için olmalıdır. Kadın ve ana olmamı önemli bir öğe olarak kullanmayacaksın. Bunu kabul edememişti. Böyle bir düşüncenin söz konusu olabileceğini sezinlediğim an lütfen evinde otur ve küçük bir parmağını bile oynatma. Bunu çok iyi bilmeni istiyorum. Yeter artık. Heyecanlanıyorum. Oğlum süt yerine zehir içsin istemiyorum. Hamileliğim sırasında çektikleri yeter dedi sinirli bir biçimde. Konuşmasını kesti ve paravana baktı. Ben de o yana baktım. Jandarma elinin bu yana geldiğini gördüm. Bayan dedi beni göstererek artık gitmelidir. Kalmasına benim için bir sakınca yok ama kontrole geliyorlar sık sık. Kalktım. Elli yerime oturdu. Bu denli kolay kabul etme her şeyi dedi. Çok iyi davrandı dedim. Onu zor duruma düşürmeyelim. Onlar bizleri zor durumlara düşürüyorlar ama. Neydi kabahatimiz dedi. O anda kucağında bebekli hemşire geldi. Emzirme saatiydi. Jandarma elinden biraz daha kalmama izin vermesini istedim. Elimi hafifçe değdirdim çocuğun vücuduna. Sevgi ve acıyla doluydum o an. Bak dedi anası. Baksana. Gurur doluydu. Üzerine eğilip buruşmuş ağzına, hareketlerine baktık sevecen sevecen. Jandarma eri de bize bakıyordu ilgiyle. Onun da karısı çocuk bekliyormuş. Çok yakında dedi tatlı bir sesle. Giderken Elli seslendi. Yarın erken gel. Şu birkaç günün tadını çıkaralım. Çok arayacağız daha bu günleri. Belihanne'nin annesini bulana dek akla karayı seçtim. İki kez araç değiştirdim. Tozlu topraklı yollardan geçtim. Yetimhane çocukları gibi sıralanmış, tek katlı güzel evlerin arasına dolandım. Sonuçta buldum. Kapıyı çalıp da karşında kendisine birkaç kez kaba davrandığım Niko'nun kuzenini görünce şaşırdım, telaşlandım. Her ikimiz de zor durumdaydık aslında. Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için içtenliğimi göstermeye çalışarak. Beni kovmak sırası şimdi de sizde dedim gülerek. Sevecenlikle yanıtladı beni. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz dedi. Buyurun, giriniz, ev dağınık bağışlayın. Bütün gün evde yoktuk. Bağışlamamı istemesinin nedenini anlayamadım. Evleri hiç de dağınık değildi. Geçici olarak gelmiştik Atina'ya dedi. Evimiz Ameliada'da. Gazetelerde Niko'nun tutuklandığını öğrenir öğrenmez hemen geldik. Büyük felaket bu bizim için. Bu kritik noktada konuşmasını kesti ve geldiğimi teyzesine haber vermek için mutfağa gitti. Çevreme bakınmaya başladım. Kosta'ya ait bir resim ya da herhangi bir şey aradım. Duvarda bir tek resim vardı. Beceriksizce büyütülmüş iki kız resmi. Teyzemi bağışlayın, yemek pişiriyor. Geç kalmaz, üstünü değişip hemen gelecek. Uygunsuz bir zamanda geldim biliyorum ama fazla gecikemezdim. Eli bir oğlan çocuk doğurdu dedim. Oğlan mı dedi sevinçli. Bu haberi bekliyormuş gibi. Niko son gördüğümüzde Eli'den söz etti. Çocuk beklediğini söyledi. Ama polisler insanı konuşturmuyorlar ki. Ağzına bakarlar, ellerine bakarlar. Durmadan gider gelirler. İğrenç şey. Teyzem ağır işitir. Niko yüksek sesle konuşmak zorunda. Sizi göremediğine üzgündü. Size telefon etmemi söyledi ama kararsızdım. Yine de bugünlerde telefon edecektim. Yoksa beni fena azarlar. Kabahatliyim, kabahatliyim dedim. Çok önce gelmeliydim. Eli de bu gecikmeden dolayı beni azarladı. Bunun için koşarak geldim ya. Ayrıca Niko'da oğlu olduğunu öğrenmeli dedim. Kadının ne dereceye kadar bilgi sahibi olduğunu bilemiyordum. Eli'nin hapishanedeki durumunu söyledim, doğumunu anlattım. Niko ile Eli arasında çok sıkı bir bağ olduğunu hissettirmeye çalıştım dolaylı biçimde. Çekingen bir kayınvalide rolü oynuyormuşum gibi geldi bana. Bu beni hem tedirgin ediyor hem de eğlendiriyordu ama. Dina, kuzeninin adıydı, beni sevecenlikle dinliyor, sık sık gerçek mi diye soruyordu. Bu ara evime geldiğinde yaptığım kabalığın da nedenini söylemek gereğini duydum. Niko'nun kuzeni olduğumuzu bilemedik. Polis sürekli bize bir takım oyunlar oynuyordu. O denli tedirgin olduk ki her yerde polisin gölgesini görmeyi başladık dedim. Bunları çabucak bir nefeste söyledim. Hint yağı içiyormuş gibi. O da bir açıklama yapmak gereğini duydu. Niko da parayı getirdiğimde çok beceriksizce davrandığımı söyledi. Ancak sizleri hiç anlatmadı, hiçbir şey söylemedi. Buna olanak bulamadık. Örgütle ilgili bir iş yapıyorum sandım, anlıyor musunuz? Ve bu işlere pek karışmak istemiyordum. Her neyse, şimdi her şey geçti. Bakalım bundan sonra neler olacak. Sizin çevreniz geniş, bir şeyleri öğrenebiliyor musunuz? Dava yakında başlayacak mı? Avukat Çukalay'ı tutmamız uygun olur mu acaba? Tanıyorsunuz herhalde. İyi bir cezacıdır. Koyu bir milliyetçi olduğunu söyler durur Niko. Ücretini 6 lira ile alırmış. Büyük bir servet istiyor. Mutsuz teyze yine Amelia'daki dükkanlardan birini satmak zorunda kalacak. Ama parayı kimsenin düşündüğü yok. Yeter ki o kurtulsun dedi. Dina'ya dikkatle bakıyordum. Yüz hatları çok düzgündü. Gözleri yeşildi. Saçları kestane rengiydi. Ortadan ayrılmış, düz taranmıştı. Kuru, beceriksiz ve acele acele konuşurken birden kalkıp onu öpmek geldi içimden. Niko'nun kuzeni olduğuna iyice inandığım için galiba kalkıp onu öpmek isteği duymuştum. Küçük bir kasabada yaşamanın koşullarına tepki göstermeden boyun eğen bir hali vardı. Her şeyi kaderci duygularla karşılıyordu. Öyle olduğu gibi kabul ediyordu. Ülkesinin geleneklerine bağlı olduğu belliydi. Çevresinin yaptığı yorumları önemsemiyordu. Yakınlarının ve ailesinin iyi ya da kötü tüm sorunlarıyla ilgileniyordu. Evliliği ancak 5 yıl sürmüş, çocuğu da olmadan dul kalmış. Konuşmasından anladığıma göre politik görüşleri de yoktu. Hatta politik sorunlardan çekiniyor, korkuyor gibiydi. Niko'nun savaşını da kendi kendine açıklamaya çalışırken, büyük özveri gerektiren ama hiçbir yarar sağlamayan bir savaşım galiba dermiş. Bizim oralarda baldırı çıplaklarla hiçbir gelirleri olmayanlar bile sağ partileri ve kralları desteklemeye kalkışıyorlar. Oysa bizim Niko'nun hiçbir eksiği yok. Öğrenimini sürdürüyor, daha yükseklere de çıkabilir ama hapishanelerde sürünüyor işte. Evet, herkes ona saygı duyuyor, biliyorum, onu çok önemsiyorlar. Ama şimdi bütün yakınlarında bir çekingenlik var. Bizi yolda gören çok kişi selam vermekten bile çekiniyor. Siz bilemezsiniz kasaba hayatını, kasaba zihniyetini. Tanrı korusun. Hiç unutmam. İlya Yaylası, üzüm yetiştiricilerince gerçekleştiren bir ayaklanmada Niko tutuklanmıştı. O sıralarda öğrenciydi. Yemek ve çamaşır vermek için tutuk evine gittim. Bir de ne göreyim? Dayaktan her yanını şişirmişler. Ahlaksız birkaç köylü bütün suçu bizimkin üzerine yüklemiş çünkü. Ona şöyle demiştim. Bu sevdiklerim bugün seni ele veriyor. Yarın çarmıha gelecekler. Beni dinlerken gülümsüyordu. Ne karşılık verdi biliyor musun? Çarmıha gelişim uyanmalarını sağlayacaksa helal olsun. Gece gündüz kafasını öğütlerle ütüledim ama sonunda o beni iyisin, Tanrı yolundasın ama çevrende olup bitenlerden habersizsin deyip yanından uzaklaştırdı. Durmadan konuşuyordu. Yeni bir öyküye başlamasına fırsat vermeden sordu. Niko'yu bu yakınlarda görecek misiniz dedim. Yarın öğleye doğru dedi. Teyzenin hazırladığı yemekler onun için. Yıllardır uzağımızda, dağlarda, hapishanelerde sürgünde, zorlu bir hayat geçirdi. Rahat edecek, bir yuva kuracak zaman bile bulamadı. Oysa mutluluk onun da hakkıdır. Bilemezsiniz nasıl iyi kalpli bir insan. Kardeşten daha çok severim onu. Sözünün etmek istediğim konuya biraz olsun değinmişti. Açıklamak geldi içimden. Niko artık bir aile sahibi oldu. Önümüzdeki günlerde bunu size açıklayacak. Belki de yarın. Ama hiçbir şey diyemedim. Yalnız resimleri çıkarıp gösterdim. Dina çocuğu çok beğenmiş. Pırıl pırıl gözlerine bayılmıştı. Bu 6 aylık çocuk gibi vallahi, dedi sevinçle. Nazar değmesin. Annesi de çok cici. Ben onu böyle düşünmemiştim hiç. Bunu söylerken kapı açıldı ve Niko'nun annesi Vasiliki Belioanni girdi. Giysileri siyahtı, başında buruşuk yüzünün yarısını kapatan bir örtü vardı. Uzun boyluydu, sırtı öne eğikti. Saçları ve kalın kaşları bembeyazdı. Yüzünde sert bir ifade vardı. Gözleri biraz sönüktü ama tatlı bir hüzünde belirgindi. Soylu bir davranışla ve içtenlikle elini uzattı bana. Bu arada Dina beni tanıtıyordu. Anladın mı teyze? Bayan Ellie'nin ablasıdır. Dün Niko'nun dediği... Anladım. Anlamaz olur muyum? Dedi kadın. Ben ayakta duruyordum. Oturmamı istedi. Ellie'yi sordu ve heyecanla oğlunun tutuklanmasından duyduğu acıyı belirten sözler söyledi. Soylu bir üzüm vardı üzerinde. Konuşması son derece yalınçtı. Ellie doğurmuş dedi Dina. Bir erkek çocuğu olmuş. Erkek çocuğu dedi yaşlı kadın sevecenlikle. Sağlıklı ve uğurlu olmasını dilerim. Tanrı verse de rahat bir dünyada yaşayabilse. Yamyamlardan uzak. Resimleri aldı ve baktı kaldı. Bravo Ellie'yi. Yiğitçe başa çıktı. Bu kızın cesareti çok büyük. Ama bu küçücük çocuk hapishanede nasıl büyür? Umudunuz var mı? Çocuk nedeniyle daha yumuşak davranırlar mı dersiniz dedi. Başımla hayır işareti yaptım. Ellie'nin yazgısı Niko'nun yazgısına bağlıdır dedim. Ah ah dedi içini çekerek. Güzel gençliklerini hapishanelerde yitirecekler. Niçin? Yardım istemeye gittiğimiz herkes kapısını yüzümüze kapatıyor. Bizden korkuyorlar, bizden çekiniyorlar. Bir cani korumalarını istiyoruz sanki. Kaldı ki canilere bile acıyanları rastlamak olasıdır. Oğlumu yiğitliği ve erdemi bitirecek. Bu dünyada namusluların ve haktan yana olanların hayatları uzun sürmez. Çok yorgun görünüyordu. Çok dertliyim. Oğluma doyamadım. İlkeleri tez aldı onu benden. Görebilmek için hapishanelere koştum sürekli olarak. Yıllar yılı demir parmaklıklar arasında. Solgun ama her zaman güler yüzlü. Oğlum ne getirmemi istersin diye sorardım. Hiçbir şey ana derdi. Fakat yalnız üzülmesen bunu isterim derdi. Kasabada yaşıyoruz. Herkes kuşku ile bakıyor bizlere. Sürekli olarak hapishane kapılarında bekliyoruz. Zaman zaman utanç duyuyorum. Bir şeyler anlatarak moralini yükseltmeyi denedim. Tutuklu ailelerin düşünceleri ve davranışları üzerine bilgi verdim ona. Ülkenin en iyi gençlerini yok eden, katleden devlet bundan utanç duymalıdır dedim. Herkes bunu söylüyor. Savaşçılarımızdan gurur duyuyoruz. Evet kızım evet dedi yaşlı kadın içini çekerek. Ben de buna inanıyorum ama bir şöyle diyorum bir böyle diyorum. Ne yapayım? Çocuğumu iyi bilirim. Namusludur, doğrudur. İnancının da böyle olduğuna kuşku yoktur. Her zaman namuslu olmuştur, ağırbaşlı olmuştur. Bu yoldan dönmesini hiçbir zaman istemedim ondan. Kurumaya yüz tutmuş yanaklarından gözyaşları akmaya başlamıştı. Sakin sakin sildi gözyaşlarını, içini kemiren acısı sanki biraz dinmişti ağlayınca. Sonra iki kızının resimlerini gösterdi. Her iki kızım da göçüp gitti öbür dünyaya dedi acılı acılı. Onları gelin olarak göremedim. Acılarımı düşmanlarım bile duysun istemem. Tüm bunlarla başa çıkmak kolay mı? Kocamı yıllar önce yitirdim. Gurbette öldü. Oğlum bıyığı terlemeden, hapishanelerde sürgünde, partizan savaşlarında, yasa dışı çalışmalarda bulundu. Kayboldu gitti. Küçük kızıma verem çarptı yıldırım gibi. Büyük kızımı tutukladılar. Nedensiz hapishaneye kapattılar. Kardeşi için misilleme dediler. Dayanamadı, hastalandı. Zayıf yüreği dayanamadı. Aman, yaşayamayacağını anladılar ve yarı ölü bana getirdiler. Niko dağda bunu duyunca atına atlamış, gece gizli geldi eve. Ona cesaret vermek istedi. Ölümün bile bize karşı olduğunu anlattı ona. Ne mutsuz kadınım ben. Azrail aldırmadı. Argento'yu aldığı gibi elini kayıda aldı götürdü. Ve şimdi oğlum da o dinsiz imansızların elinde. Neden geldi Yunanistan'a? Kim gönderdi onu buralara? Biz onu yurt dışında biliyorduk ve rahattık. Heyecanlandı. Soluğu tutulmuştu sanki. Dina içeri girdi. Bir hap getirdi aceleyle. Yürek bu nasıl dayanır bunca acıya dedi. İki kez kalp krizi geçirdi. Meraklanma dedi yaşlı kadın. Dayanırım. Oğlumun bana gereksinmesi olduğu sürece bu dünyadan göçmem. Tatlı tatlı gülümsedi, elimi tuttu. Bu denli içini dökmesini hiç beklememiştim. Yaşadığım olaylardan uzak duran, savaşımıza bağlılığın verdiği mutluluğu duymaktan bile yoksun yaşlı kadınları gördükçe ürperirdim her zaman. Durumun bu denli umutsuz olmadığını anlatmaya çalışırdım. Meğer Yunanistan'da her şey değişmiş artık. İç savaş bitmiş. Olağanüstü önlemleri kaldırmaya, genel af ilan etmeye hazır, demokratik bir hükümetimiz olduğunu söyledim ona. Düşmanlıklar, nefret duyguları sona erecek. Ülkemiz için yeni bir dönem başlayacak dedim. İyimserlik dolu sözlerimi büyük heyecanla dinledi. Doğrusu ben de kendi sözlerimi üçüncü bir kişi gibi dinliyor ve duygulanıyordum. Bütün dünyanın konularımızla ilgilendiğini, ayrıca Yunanistan'da kişisel ve toplu başvuruların yapıldığını söyledim. Tüm dünya ile bağlantı kurmalıyız. Bizim de çalışmamız gerekecek. Ben kendi payıma düşeni yapmaya kararlıyım. Sık sık bir araya gelerek ortak bir çalışma düzenleyeceğiz dedim. Elimi uzattım. Umutsuzluğun verdiği o sertlik yavaş yavaş yüzünden silinmeye başlamıştı. Artık birbirimize güveniyorduk. Günlük işlerimiz, hazırlayacağımız yemekler, avukatlara verilecek paralar, Niko'nun emniyetten alınıp hapishaneye götürülmesi için nelerin yapılması gerektiği gibi konular üzerine konuşuyorduk. Çok kısa bir sürede aramızdaki o yabancılık havası uçmuş gitmişti. Bu arada kahveler geldi, çevirme tatlısı ikram edildi, soğuk sular içildi. Niko'nun annesi kısa bir süre sonra herkes ona nine demeye başlayacaktı. Oğlunun çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını anlatmaya başladı. Çok ince yapılı bir çocuktu. Hastalandım mı başını yorgan altına sokar ağlamaya başlardı. Hiçbir zaman hatırımı kırmadı, bana karşı gelmedi. Çocukça isteklerle bile üzmedi beni. Hiçbir zaman şunu ver bana dememiştir. İnanır mısın? Ev işlerinde bile yardım ederdi bana. Küçüklüğünden beri haktan yanaydı. Babası Amerika'ya gittiğinde küçücüktü. Yemek sırasında kimsenin yakınmaması için eti, peyniri, ekmeği aramızda bölerdi. O zamanlar büyük bir aileydik. Yeğenler, dul kalmış kız kardeşler, kardeş çocukları. Benim ailemden ve de kocamın ailesinden. Evdeki tüm sorumluluklar Niko'nundu. Ama tez ayrıldı aramızdan. Aile olarak köylüleri bildi. Daha küçük çocukken köylülerin çektikleri acıları, zor çalışma koşullarını, fakirliklerini görür, üzüntü duyardı. Dina bir Paskalya yordusunda Tripotama'ya yaptıkları bir gezintiyi anlattı. Nika o sıralarda üniversite öğrencisiydi. Arkadaşları çoktu dedi. Bazı sadece milletvekili çocukları bile onunla arkadaş olmak isterlerdi. O Paskalya yordusunu bugün gibi anımsıyorum. Beni ilk olarak beraberinde götüreceğine söz vermişti ve götürmüştü. Bizi çıkartmadığı dağ tepe kalmadı. Çok acıkmıştık. Derken uzakta ateşte kuzu çeviren bir çoban gördük. Bize bir parça et satması için çok yalvardık. Adamı sıkıştırıyorduk. Niko buna karşı çıktı. Çocukları var. Karınlarını doyuracak. Vereceğimiz paralarla mı doyuracak çocukların karınlarını dedi. Seni bir yerden tanıyorum dedi çoban. Seçim sırasında bizim buralara gelip demokrasi üzerine bir konuşma yapmıştın. Ve jandarmalar kovalamıştı seni, öyle değil mi? Söylesene be. Ne de güzel ve doğru konuşmuştun. Böyle çocuk doğuran analara ne mutlu. Fazla uzatmayalım diye ekledi Dina. Salt karnımızı doyurmakta kalmadık. Köyün tüm demokratları yavaş yavaş kahveye gelmeye başladılar. Beraberlerine çeşitli yiyecekler getirdiler. Yiyip içtikten sonra alanda eğlendik. Oyun oynadık. Sonra da konuşmasını istediler. O da bundan yararlandı. Konuştu. Görüşlerini açıkladı. Ben dehşete kapıldım. Aynasızlar gelir de keyfimizi kaçırırlar diye korktum. Konuşmalarımız gece yarısına dek sürdü. Giderken Nico'nun annesi 50 için bir paket dolusu tatlı verdi bana. Çocuk emziriyor, çok yemesi gerekiyor dedi. Ayrıca 2 altın lira da gönderdi ona. Çocuğa uğur getirmesi için dedi. Oğlum yarın çok sevinecek diyordu bir yandan da. Gözleri ışıl ışıl parladı. Darmadağın olmuş evine yeniden düzen getirecek bir torunun gökten iner gibi dünyaya geldiğinin farkında mıydı acaba? Babaanne artık kendini çok mutlu hissetmeye başlamıştı. Bu gözlerinden de rahatça okunuyordu. Ama yine de içinde hafif bir hüzün vardı galiba. Çocukların nikahlarını görememişti çünkü. Fakat sağ olsunlar, her şey düzelir diyordu habire.